Ayrım 19.
Böylece kerpetenin dikkatin, bir kavanozdaki zeytinlerin sabrın, bir araba lastiği ilanındaki mutlu şoförün de hedefe yaklaşmanın işaretleri olduğunu anlayarak sabır ve dikkatle hedefine yaklaştığına karar verdi. Ama çevresi sökülmesi çok daha çetin işaretlerle doluydu. Telefon kabloları, bir sünnetçi ilanı, trafik işaretleri, çamaşır sabunu paketleri, kulpsuz kürekler, okunamayan siyasal sloganlar, buz parçaları, elektrik numaraları, işaret okları, yazısız kağıt parçaları. Belki az sonra anlaşılacak gibiydi ama karmakarışıktı, yorucuydu, gürültülüydü her şey. Oysa Rüya'nın okuduğu polisiye romanların kahramanları, yazarlarının onlara sunduğu sınırlı sayıdaki ipucuyla çevrilmiş, rahat ve huzurlu bir dünyada yaşıyorlardı. Gene de ama Ahi Çelebi Camii anlaşılabilir bir hikayenin işareti, bir teselli oldu. Yıllar önce Celal bir rüyada kendisini bu küçük camide Muhammed ve bazı evliyalarla birlikte gördüğünü yazmıştı. Rüyasını yordurmak için gittiği Kasımpaşa'daki bir yorumcu ona hayatının sonuna kadar yazı yazacağını söylemişti. O kadar çok yazıp hayal kuracaktı ki hiç evinden çıkmasa bile ömrünün sonunda bütün hayatını uzun bir yolculuk olarak hatırlayacaktı. Galip bu yazının ünlü bir Evliya Çelebi parçasının uyarlaması olduğunu çok sonra anlamıştı. Halin önünden geçerken böylece diye düşündü Galip. Birinci okuyuşumda bir anlama, ikinci okuyuşumda bambaşka bir anlama geliyordu hikaye. Üçüncü, dördüncü okuyuşlarda da Celal'in köşe yazısının daha başka anlamlar olacağından kuşkusu yoktu hiç. Celal'in bu hikayeleri her seferinde başka bir şeye işaret de etseler, tıpkı çocuk dergilerindeki bulmacalar gibi Galip'e birbirine açılan kapılardan geçe geçe bir hedefe yaklaştığı duygusunu veriyorlardı. Böylece Galip, meyve sebze halinin karma karışık sokaklarında dalgın dalgın yürürken bir an önce Celal'in bütün yazılarını yeniden okuyabileceği bir yerde olmak isterdi. Halden çıktığında bir eskici gördü. Boş bir kaldırıma geniş bir çarşaf sermiş, üzerine sebze halinin inanılmaz uğultusu ve kokusundan hiçbir sonuç ulaşamadan şaşkınlığa çıkan, Galip'i büyüleyen bir dizi nesne sermişti. İki tane boru dirseği, eski plaklar, bir çift kara ayakkabı, bir lambaltlı, kırık bir kerpeten, kara bir telefon, iki tane somya yayı, sedef bir sigara ağızlı, durmuş bir duvar saati, beyaz Rus banknotları, pirinç bir musluk, sırtı oklu bir Roma tanrıçasını, Diana, canlandıran bir biblo, boş bir çerçeve, eski bir radyo, iki kapı tokma, bir şekerlik. Hepsini tek tek kelimeleri telaffuz ederek adlandırdı. Hepsini dikkatle seyretti Galip. Nesneleri büyüleyici kılan şeyin aslında kendileri değil sergileniş şekilleri olduğunu hissetti. Her sokak eskicisinin sergisinde görülebilecek bu eşyaları ihtiyar eskici çarşafın üzerine büyük bir dama tahtasına yerleştirir gibi dörderden dört sıraya dizmişti. Sınırlı sayıdaki kareli bir dama tahtasındaki taşlar gibi eşyaların aralarında ölçülü bir uzaklık vardı. Birdenbire değmiyorlardı ama duruşlarındaki bu kesinlik ve basitlik rastlantısal değil, sanki niyet edilmiş bir şeydi. Öyle ki Galip'in aklına hemen yabancı dil öğreten kitapların kelime testi sayfası geldi. O sayfalarda da böyle yan yana dizilmiş 16 eşyanın resmini görür, sonra öğrendiği yeni dilin kelimeleriyle bu eşyaları adlandırırdı. Aynı heyecanla boru, plak, telefon, ayakkabı, kerpeten demek geliyordu Galip'in içinden. Ama korkutucu olan şey nesnelerin bir de başka bir anlamı işaret ettiklerini Galip'in açık seçik hissetmesiydi. Pirinç musluğa bakarken bunun sözlük egzersizinde olduğu gibi bir pirinç musluğu gösterdiğini sanıyor ama sonra musluğun başka bir şeye daha da işaret ettiğini heyecanla seziyordu. Çarşafın üzerindeki kara telefon, yabancı dil kitabının sayfasındaki telefon resmi gibi telefon kavramına, fişe takılıp kadranı çevrilirse bizi başka kişilerin sesini ulaştıracak o malum aracı işaret ettiği kadar, Galip'in heyecanla tüylerini ürperten bir başka anlamı da gösteriyordu. İkinci anlamların esrarlı dünyasına nasıl girebilir, esrarı nasıl keşfedebilirdi? Bu alemin eşiğinde olduğunu mutlulukla hissediyor ama içeri giren adımı atamıyordu bir türlü. Rüyanın okuduğu polisiye romanların sonunda düğüm çözüldüğü zaman örtülerin altındaki ikinci alem aydınlanır ama aynı anda bu sefer birinci dünya ilgisizliğin karanlığına bürünürdü. Gece yarısı ağzı Alaaddin'in dükkanından aldığı leblebilerle doluyken Rüya, katil hakareti uğradığı için intikam alan emekli albaymış dediğinde Galip, İngiliz uşaklar, çakmaklar, yemek masaları, porselen fincanlar ve tabancalarla kaynaşan kitabın bütün ayrıntıları karısının unuttuğunu, yalnızca bu eşyaların ve kişilerin işaret ettiği yeni ve gizli bir anlamın dünyasını aklında tutacağını anlardı. Ama kötü çevrilmiş o kitapların sonunda dedektifle birlikte Rüya'yı da yeni bir dünyaya sokan eşyalar, şimdi Galip'e yalnızca bu yeni dünyanın umudunu vermekle yetiniyorlardı. Galip bu sırra ulaşabilmek için esrarlı nesneleri çarşafın üzerine dizen eskicinin suratına dikkatle baktı. Sanki anlamı ihtiyarın yüzünde okuyacaktı. Telefon kaç para? Alıcı mısın dedi eskici, bir pazarlığın kapısını açmak için dikkatli. Bu beklenmedik kimlik sorusu Galip'e şaşırtıcı geldi. İşte onlar da beni başka şeylerin işareti olarak görüyorlar diye düşündü bir an. Ama içine girmek istediği dünya bu dünya değil, Celal'in yıllarını vererek kurduğu başka bir dünyaydı. Yıllarca köşe yazılarında nesneleri bir bir adlandırarak, hikayeler anlatarak Celal'in içine gizlendiği bu dünyanın duvarlarını ördüğünü ve anahtarını gizlediğini hissetti. Eskicinin pazarlık heyecanıyla bir an parlayan yüzü gene eski durgunluğuna dönmüştü. Bu neye yarar dedi Galip küçük ve basit lamba altlığını göstererek. Masa ayağı dedi eskici ama perde kornişlerinin ucuna da kakıyorlar. Kapı kulpu da olur. Atatürk köprüsüne çıktığında artık yalnızca yüzlere bakacağım diye düşündü Galip. Köprüden gelip geçen her yüzün bir an parlayan ifadesi çeviri resimli romanların büyüyen soru işaretleri gibi bir an aklının içinde genişliyor, sonra kaybolan yüzle birlikte soru da arkasında küçük bir iz bırakarak yok oluyordu. Bir ara köprüden gözüken şehir manzarasıyla yüzlerin aklında biriktirdiği anlam arasında bir ilişki kurar gibi olduysa da yanıltıcıydı bu. Şehrin eskiliğini, tarihsizliğini, yitip gitmiş ihtişamını, hüznünü ve acıklılığını vatandaşlarının yüzünde de görmek mümkündü belki. Ama bu özel olarak düzenlenmiş bir sırrın değil, paylaşılan bir yenilginin, bu tarihin ve suç ortaklığının belirtisiydi. Römorkörlerin arkalarında bıraktıkları köpüklü suda Haliç'in soğuk ve kurşuni mavisi korkutucu bir kahverengiye dönüşüyordu. Tünel arkalarındaki bir ara sokaktaki bir kahveye girdiğinde Galip 73 yeni surat görmüştü. Bir masaya oturdu, gördüklerinden memnundu. Çıraktan çayını istedikten sonra alışkanlıkla paltosunun cebinden gazeteyi çıkarıp Celal'in yazısını yeniden okumaya başladı. Kelimeler, cümleler ve harfler hiç de yeni değillerdi artık. Ama Galip onları okurken daha önce aklına hiç gelmemiş bazı düşüncelerinin doğrulandığını hissediyordu. Bu düşünceler Celal'in yazısından çıkmıyordu, kendi düşünceleriydiler. Ama Celal'in yazısı tuhaf bir şekilde onları içeriyordu. Kendi düşünceleriyle Celal'in düşünceleri arasındaki bu koşulluğu hissettiği zaman, Galip çocukluğunda yerinde olmak istediği bir kişiyi iyice taklit edebildiğine karar verdiği zamanlardaki gibi bir iç huzuru duydu. Masanın üzerinde koni şeklinde kıvrılmış bir kağıt parçası vardı. Yanındaki ay çekirdeği kabuklarından bir seyyar satıcının Galip'ten önce masada oturanlara bu koninin içinde ay çekirdeği sattığı anlaşılıyordu. Galip kağıdın bir okul defterinden kopartılmış olduğunu kenarlarından anladı. Öteki tarafındaki özenli bir çocuk yazısını okudu. 6 Kasım 1972, ünite 12. Ödev, evimiz, bahçemiz. Evimizin bahçesinde 4 tane ağaç var. Bunlar 2 tane kavak ağacı, 1 tane büyük söğüt, 1 tane küçük söğüt ağacı. Bahçemizin duvarlarını babam taşlardan ve telle ördü. Ev insanları kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyan barınaktır. Ev bizi kötülüklerden korur. Evimizin bir kapısı, 6 penceresi, 2 bacası var. Yazının altında kuru kalemle boyalı resimde Galip bahçe içindeki evi, ağaçları gördü. Kiremitler önce tek tek çizilmiş, sonra sabırsızlıkla kırmızıya karalanmıştı. Galip resimdeki kapı, pencere, ağaç ve baca sayısının yazıdakileri doğruladığını görünce içindeki huzurun büyüdüğünü hissetti. Bu huzurla kağıdın boş yüzünü çevirip hızlı hızlı yazmaya başladı. Çizgiler arasına yazdığı kelimelerin tıpkı çocuğun yazdığı kelimeler gibi gerçekten var olan bazı olgulara işaret ettiğinden bir kuşkusu yoktu hiç. Sanki uzun yıllardır dilini ve kelimelerini kaybetmişti de bu ödev sayfası yüzünden onları yeniden buluyordu. Küçük harflerle yazdığı ipuçlarını alt alta dizerek sayfanın dibine geldiğinde her şey bu kadar basitmiş diye düşündü Galip. Celal'in benim gibi düşündüğünden emin olmam için daha çok yüz görmem gerek diye düşündü. Kahvedekilerin yüzlerini seyrederek çayını içtikten sonra soğuk sokağa yeniden çıktı. Galatasaray Lisesi'nin arkasındaki sokakların birinde kendi kendine konuşarak yürüyen başörtülü yaşlı bir kadın gördü. Bir bakkalın yarı açık kepenginin altından eğilerek çıkan kız çocuğunun yüzünden bütün hayatların birbirine benzediğini okudu. Buzda kayan lastik ayakkabılara baka baka yürüyen soluk elbiseli genç kızın yüzünde telaşın ne olduğunu bildiği yazılıydı. Galip yeniden bir kahveye girip oturduktan sonra cebinden ev ödevini çıkarıp Celal'in köşe yazısını okur gibi hızlı hızlı okumaya başladı. Yazılarını okuya okuya Celal'in hafızasını edinirse Celal'in nerede olduğunu bulabileceğini çok iyi biliyordu artık. Demek ki bu hafızayı edinmek için önce Celal'in bütün yazılarının saklandığı yeri bulması gerekiyordu. Yeniden okuduğu ev ödevinden Galip bu müzenin bir ev olması gerektiğini çoktan anlamıştı. Bizi kötülüklerden koruyacak bir yer. Ev ödevini okudukça nesneleri pervasızca adlandırabilen bir çocuğun saflığını öyle duyduk içinde, Rüya ile Celal'in kendisini bekledikleri bu yerin neresi olduğunu hemen söyleyivereceğini sandı. Kahve masasında otururken bu heyecanı her kapılışında, ev ödevinin arkasına yeni ipuçları yazmaktan fazlası elinden gelmiyordu. Yeniden sokağa çıktığında Galip bu ipuçlarının bazılarını elemiş, bazılarını öne çıkarmıştı. Şehir dışında olamazlardı çünkü Celal İstanbul'dan başka bir yerde yaşayamazdı. Anadolu yakasında olamazdı çünkü orasının yeterince tarihi olmadığını söylerdi. Rüya ile Celal birlikte bir arkadaşlarının evine de sığınamazlardı çünkü yoktu böyle arkadaşları. Rüya da bir arkadaşının evinde olamazdı çünkü öyle bir yere Celal ile gidemezdi. Otel odalarında anılarından yoksun oldukları ve kardeş de olsalar biri kadın biri erkek iki kişi şüphe çekeceği için kalamazlardı. Bundan sonraki kahveye oturduğunda en azından yönünün doğru olduğundan emindi. Beyoğlu'nun arkalarından Taksim'e doğru yürüyordu. Nişantaş'a, Şişli'ye, kendi geçmişinin ta kalbine doğru. Celal'in bir yazısında İstanbul sokaklarındaki atlardan uzun uzun söz ettiğini hatırladı. Duvara asılmış bir resimde Celal'in hakkında uzun uzun konuştuğu rahmetli bir güreşçiyi gördü. Resim siyah beyazdı. Eski hayat dergilerinin birçok manavın, berberin ve terzinin duvarlarını renklendiren orta sayfasından çıkartılıp çerçevelenmişti. Ellerini beline koyarak alçak gönüllülükle gülümseyen olimpiyat madalyalı güreşçinin fotoğraftaki ifadesine bakarken Galip, adamın bir trafik kazasında öldüğünü hatırladı. Böylece 17 yıl önceki bu trafik kazasıyla güreşçinin yüzündeki alçak gönüllü anlatım, daha önceleri sık sık olduğu gibi aklında üst üste oturup birleşti ve Galip ister istemez bu trafik kazasının bir işaret olduğunu düşündü. Olguları ve hayalleri birbirleriyle birleştirip bambaşka hikayelerin işaretleri yapacak bu türden rastlantı anlarına gerek vardı demek ki. Kahveden çıkıp arka sokakların birinden Taksim'e doğru yürürken söz gelimi diye düşündü Galip. Hasnun Galip sokağının dar kaldırımına yanaşmış şu arabanın ihtiyar ve yorgun atına bakarken babaannemin bana okuma yazma öğrettiği günlerde alfabede gördüğüm o iri atın anısına başvurmak gereğini duyuyorum. Altında at olduğu yazılı o iri alfabe atı ise bana o yıllarda Teşvikiye Caddesi'ndeki apartmanın en üst katında tek başına oturan Celal ve Celal'in kendine anılarına uygun olarak döşediği o apartman katını hatırlatıyor. Daha sonra ise bu katın Celal'in benim hayatımda tuttuğu yerin bir işareti olabileceğini de düşünüyorum. Ama Celal o katı boşaltalı yıllar olmuştu. Galip işaretleri yanlış da yorumlayabileceğini düşünerek durakladı. Sezgilerinin kendisini yanıltabileceğini inanmaya başlarsa şehirde kaybolacağından kuşkusu yoktu hiç. Hikayelerdi kendisini ayakta tutan. Bir körün el yordamıyla bulup tanıdığı nesneler gibi sezgileriyle bulup çıkardığı hikayeler. 3 gündür şehirde yüzeylere burnunu sürte sürte dolaşırken işaretlerden bir hikaye kurabildiği için ayakta kalabilmişti. Çevresindeki dünyanın ve insanların da hikayeler yüzünden ayakta durabildiğinden hiç kuşkusu yoktu. Yeni bir kahveye girip oturduğunda Galip aynı iyimserlikle kendi durumunu gözden geçirebildi. İpuçlarını sıralayan kelimeler kağıdın arkasındaki ev ödevinin kelimeleri gibi basit ve anlaşılır gözüktü. Kahvenin uzak bir köşesindeki siyah beyaz televizyon karlı bir sahada futbol oynayanları gösteriyordu. Oyun sahasının kömürle çizilmiş çizgileriyle çamura bulanmış futbol topu siyahtı. Çıplak masaların üzerinde kağıt oynayanlar dışında herkes bu kara futbol topuna bakıyordu. Galip kahveden çıktığında aradığı sırrın bu siyah beyaz futbol maçı gibi yalın olduğunu düşündü. Yapılması gereken şey görüntülere ve yüzlere baka baka adımlarının kendisini götüreceği yere yürümekti. İstanbul kahveyle doluydu. Her 200 metrede bir kahveye girerek insan bütün şehri baştan aşağı yürüyebilirdi. Taksim yakınlarında birdenbire kendini boşalan bir sinemanın kalabalığı içinde buldu. Dalgın dalgın önlerine bakarak, elleri ceplerinde ya da kol kola yürüyerek merdivenlerden sokağa çıkan insanların yüzleri öyle bir anlamla yüklüydü ki, Galip içinde yaşadığı kendi kabusumsu hikayesinin bile önemli olmadığını düşündü. Sinemadan çıkan kalabalığın yüzünde bir hikayeye gırtlaklarına kadar gömülebildikleri için kendi mutsuzluklarını unutan insanların huzuru vardı. Hem burada, bu sefil sokaktaydılar, hem de orada, içinde olmayı hemen isteyiverdikleri o hikayenin içinde. Çok daha önceden yenilgi ve acılarla boşaltılmış bellekleri, şimdi bütün hüznü ve hatırayı yatıştıran derin bir hikayeyle doldurulmuştu. Başka biri olduklarına inanabiliyorlar diye düşündü Galip özlemle. Kalabalığın az önce seyrettiği o filmi görüp, o hikayenin içinde kaybolup bir başkası olabilmek isterdi bir an. Sokaklara dağılan insanların sıradan dükkan vitrinlerine baka baka, bildik tanıdık eşyaların o bezdirici dünyasına geri döndüklerini görüyordu. Kendilerini koyuveriyorlar diye düşündü Galip. Oysa bir başkası olabilmek için insan bütün gücünü kullanmalıydı. Taksim meydanına çıktığında Galip, içinde bu amaçla bütün iradesini harekete geçirebilecek bir kararlılık hissetti. "Ben bir başkasıyım," dedi kendi kendine. Hoş bir duyguydu bu. Yalnız ayaklarının altındaki buzlu kaldırımlarının, Coca-Cola ve konserve ilanlarıyla çevrili bütün meydanım değil, kendi kişiliğinin de tepeden tırnağa değiştiğini hissettiriyordu. Kararlılıkla bu cümleyi tekrarlaya tekrarlaya bütün dünyanın değiştiğine de inanabilirdi insan. Ama o kadar ileri gitmeye gerek de yoktu. "Ben bir başkasıyım," dedi Galip kendi kendine. Adlandırmak istemediği bu başka kişinin anıları ve kederiyle yüklü bir müziğin içinde yeni bir hayat gibi yükseldiğini keyifli hissetti. Bütün hayatının coğrafyasını belirleyen temel merkezlerden biri Taksim Meydanı, iri hindiler gibi dolanan otobüsleri ve dalgın istakozlar gibi ağır ağır hareket eden troleybüsleri ve her zaman karanlıkta kalmaya kararlı belirsiz köşeleriyle bu müziğin içinde ağır ağır değişti. Ve Galip'in ilk defa adım attığı fakir düşmüş umutsuz bir ülkenin allanıp pullanmış modern bir meydanına dönüştü. Karlarla kaplı Cumhuriyet heykeli de hiçbir yere çıkmayan o geniş Yunan merdivenleri ve Galip'in 10 yıl önce cayır cayır yanışını zevkle seyrettiği opera binası da böylece işareti olmak istedikleri hayali ülkenin gerçek parçaları haline dönüştüler. Galip otobüs duraklarının önündeki telaşlı kalabalığın içinde yetişerek araçlara binen insanların arasında ne esrarlı bir yüz görebildi ne de örtüler arasındaki ikinci dünyanın işareti olabilecek plastik bir torba. Böylece insanların yüzlerini okumak için kahvelere girme gereği de duymadan doğrudan harbi üzerinden Nişantaşı'na yürüdü. Çok sonra aradığı yeri bulduğuna inandığında o yol boyunca büründüğü kişiliği hatırlamaya çalıştığında kararsız kalacaktı. Daha o sırada kendimi Celal olduğuma bütünüyle inandıramamıştım diye düşünecekti o zaman. Celal'in bütün geçmişini aydınlatan eski yazılar, defterler ve gazete kesikleri arasındayken. Daha o sırada kendimi büsbütün arkada bırakamamıştım. Uçağı geciktiği için görmeyi hayalinden bile geçirmediği bir şehirde yarım bir gün geçiren bir yolcu gibi bakmıştı gördüklerini. Atatürk heykeli ülkenin geçmişinde önemli bir asker olduğunu, çamurlu ve ışıltılı sinema önlerindeki kalabalıklar pazar öğleden sonraları canı sıkılan insanların başka ülkelerin düşleriyle oyalandığını, ellerinde bıçaklar dükkan vitrinlerinden kaldırımlara bakan sandviççi ve börekçi tezgahtarları, acıklı hayal ve hatıraların küllenmekte olduğunu, bulvarın ortasındaki çıplak ve karanlık ağaçlar da akşamüstü daha da koyulaşarak çöken milli bir hüznü işaret ediyordu. "Ne yapılır bu şehirde, bu caddede, bu saatte Allah'ım," diye mırıldanmıştı Galip. Ama bu seslenişi Celal'in kesip sakladığı eski bir yazısından aldığını da biliyordu. Nişantaşı'na geldiğinde hava kararmıştı. Kış akşamları trafik tıkandığında araçların egzozlarıyla apartman bacalarından çıkan dumanların biriktirdiği koku dar kaldırımlara sinmişti. Galip tuhaf bir şekilde bu mahalleye özgü bulduğu bu geniz yakan kokuyu huzurlu içine çekti. Nişantaşı'nın köşesindeyken bir başka kişi olma isteği öyle bir kuvvet içinde yükseldi ki on binlerce defa gördüğü apartman cephelerini, dükkan vitrinlerini, banka panolarını ve neondan harfleri bambaşka ve yepyeni şeyler olarak görebildiğini sandı. Yıllardır yaşadığı mahalleyi bambaşka bir yer yapan hafiflik ve serüven duygusu sanki bir daha hiç terk etmeyecekmiş gibi Galip'in içine işledi. Karşıya geçip evine doğru yürüyeceğine sağ Teşvikiye Caddesi'ne saptı. Bütün gövdesini kaplayan bu duygudan o kadar hoşnuttu ve büründüğü kişiliğin kendine sunduğu imkanlar o kadar çekiciydi ki Galip uzun yıllar aynı dört duvar arasında yaşadıktan sonra hastaneden taburcu edilen bir hasta gibi gözlerini yeni görüntülerle doyuruyordu. Yıllarca önünden geçtiğim muhallebicinin vitrini iyi aydınlatılmış bir kuyumcu vitrinine benziyormuş meğer demek geliyordu içinden. Cadde daracık, kaldırımlar da eğri büğrüymüş meğer. Çocukluğunda kendi gövdesini ve ruhunu arkada bırakarak yepyeni birisi olan bu ikinci kişiyi dışarıdan gözlerdi de. Şimdi Osmanlı Bankası'nın önünden geçiyor diye düşündü Galip. Çocukluğunda büründüğü yeni bir kişiliği izler gibi. Şimdi yıllarca annesi, babası, dedesiyle oturduğu şehri kalp apartmanının önünden başını bile çevirmeden geçiyor. Şimdi iğnecik kadının oğlunun kasada oturduğu eczanenin önünde duraklayıp vitrinine bakıyor. Şimdi karakolun önünden hiç korkmadan geçiyor. Şimdi Singer dikiş makinalarının arasındaki mankenlere eski dostlara bakar gibi sevgiyle bakıyor. Şimdi kesin amaçlı, kararlı kişiler gibi esrarın, yıllarca inceden inceye uğraşılarak hazırlanmış bir kumpasın kalbine doğru yürüyor. Karşı kaldırıma geçip aynı yolu bir kere daha gerisin geri yürüdükten sonra gene karşıya geçip tek tük ıhlamur ağaçlarının ve reklam panolarıyla balkonların altından camiye kadar yürüdü. Sonra aynı kaldırımlarda bir de öteki yöne doğru yürüdü. Her seferinde caddenin biraz daha aşağısından ve yukarısından dönerek araştırma alanını genişletiyor, her seferinde eski mutsuz kişiliği yüzünden fark edemediği bazı ayrıntıları dikkatle gözleyip belleğinin bir köşesine yazıyordu. Alaaddin'in dükkanının vitrinine yığılmış eski gazeteler, oyuncak tabancalar ve naylon çorap paketleri arasında sustalı bir çakı vardı. Teşvikiye Caddesi'ni göstermesi gereken mecburi istikamet işareti Şehri Kalp Apartmanı'nı gösteriyordu. Alçak cami duvarının üstüne bırakılmış kuru ekmekler soğuğa rağmen küflenmişti. Kız Lisesi'nin kapısının kenarına yazılmış siyasal sloganların bazı kelimeleri çift anlamlıydı. Işığı açık kalmış bir dershanesinin duvarındaki fotoğraftan Atatürk, tozlu pencere camlarının arasından gene aynı yere, Şehri Kalp Apartmanı'na bakıyordu. Tuhaf bir el, çiçekçinin vitrinindeki güllerin goncalarına çengelli iğneler geçirmişti. Yeni açılmış bir deri elbisecisinin vitrinindeki gösterişli mankenlerde Şehri Kalp Apartmanı'na bir zamanlar Celal'in, daha sonraki zamanlar annesi ve babasıyla Rüya'nın yaşadığı o en üst kata doğru bakıyorlardı. Galip de mankenlerle birlikte apartmanın en üst katına uzun uzun baktı. Kendini tıpkı o mankenler gibi başka ülkelerde düşlenmiş hayallerin ve hiç okumadığı ama rüyadan dinlediği çeviri polisiye romanların kül yutmaz kahramanlarının bir taklidi gibi hissettiği zaman Celal ile Rüya'nın orada mankenlerin bakışlarıyla işaret ettikleri en üst katta olabilecekleri düşüncesi Galip'e mantıklı gözüktü. Apartmanın önünden kaçar gibi çekilip camiye doğru yürüdü. Ama bunu yapmak için bütün gücünü kullanması gerekmişti. Bacakları sanki Şehri Kalp Apartmanı'ndan uzaklaşmak istemiyor, bir an önce binadan içeri girip bildik, tanıdık merdivenlerden koşa koşa en üst kata çıkıp içerideki o yere, o karanlık ve korkulu noktaya yetiştirip ona bir şey göstermek istiyorlardı. Bu görüntüyü düşünmek istemedi Galip. Bütün gücünü kullanarak evden uzaklaştıkça kaldırımların, dükkanların, reklam panolarındaki harflerin, trafik levhalarının yıllardır işaret ettikleri o eski anlamlarına geri döndüklerini hissetti. Orada olduklarının anlar anlamaz felaket duygusuna ve korkuya sonuna kadar gömülmüştü. Alaaddin'in dükkanının köşesine geldiğinde karakola yaklaştığı için mi, yoksa köşedeki mecburi istikamet işaretinin artık Şehri Kalp Apartmanı'nı göstermediğini fark ettiği için mi, içindeki korkunun daha da yükseldiğini çıkartamadı. Öyle bir yorgunluk ve akıl karışıklığı hissediyordu ki, birazcık olsun düşünebilmek için bir yere oturması gerekiyordu. Teşvikiye Eminönü dolmuş durağının köşesindeki eski büfeye oturdu, börek ve çay istedi. Kendi geçmişine, kaybetmekte olduğu hafızasına bu kadar bağlı olan Celal'in, çocukluk ve gençlik yıllarında oturduğu apartman dairesini yeniden kiralamasından ya da satın almasından doğal ne olabilirdi? Böylece bir zamanlar kendisini oradan uzaklaştıranlar, şimdi parasızlık yüzünden arka sokakların birindeki tozlu bir apartmanda çürürken, kendisi kovulduğu yere zaferle geri dönmüş oluyordu. Bu zaferi rüya dışında bütün aileden saklamasını ve ana caddede yaşamasına rağmen izini kimseye belli etmemesini de Galip tam Celal'e göre buldu. Ondan sonraki dakikalarda Galip dikkatini büfeye yeni giren bir aileye verdi. Pazar akşamüstü sinemadan çıktıktan sonra akşam yemeğini bir büfede geçiştiren anne, baba, kız ve erkek çocuk. Anne ile baba Galip'in yaşındaydılar. Baba paltosunun cebinden çıkardığı gazetesini de alıyordu arada bir. Anne çocukların alevlenen kavgalarını kaş göz işaretleriyle denetliyor, sonra küçük çantasıyla masa arasında sürekli gidip gelen eli, şapkasından tuhaf nesneler çıkaran bir sihirbazın hızı ve becerikliliğiyle öbür üçüne çeşitli eşyalar yetiştiriyordu. Oğlanın akan burnuna bir mendil, babanın açık avucuna kırmızı bir hap, kızın saçlarına toka, Celal'in yazısını okuyan babanın sigarasına çakmak, oğlanın burnuna gene aynı mendil vesaire. Galip böreğini yiyip çayını bitirdiğinde babanın da ortaokul ve liseden sınıf arkadaşı olduğunu hatırlamıştı. Kapıdan çıkarken içinden gelen bir dürtüyü uyarak bunu babaya söylerken adamın boynunda ve sağ yanağında korkutucu bir yanık izi gördü. Ve annenin de Rüya ile hep birlikte gittikleri Şişli Terakki Lisesi'nin aynı sınıfının çaçaron ve becerikli öğrencisi olduğunu hatırladı. Büyükler konuşurken çocukların fırsat bilip kozlarını paylaştıkları hatırlama ve hatır sorma süreci boyunca tabii ki benzer öteki evliliğin simetrisini tamamlayan Rüya da sevgiyle anıldı. Galip çocukları olmadığını, Rüya'nın şimdi evde polisiye roman okuyarak kendisini beklediğini, akşam birlikte konak sinemasına gideceklerini, kendisini bilet almaktan döndüğünü ve bugün yolda bir başka sınıf arkadaşıyla Belkıs'la da karşılaştığını söyledi. Belkıs, hani şu kumral, orta boylu Belkıs. Yavan karı koca, hiçbir şüpheye yer bırakmayan yavan bir kesinlikle belirttiler. Bizim sınıfta Belkıs diye biri yoktu.